Ayrım 8.
Kayanın alt yanında çukura inen bayırda sağ ayağını bir taşa dayamış ve süngülü tüfeğinin üstüne yatmış Selanikli Recep pırıltı yandıran bir sesle iki damla su, yarım lokma ekmek olaydı diyordu ki birden durdu gökyüzüne bakarak dinleyin diye bağırdı. Hasan da tayyareler dedi. Yusuf eliyle sakin olmalarını işaret ettikten sonra aşağıya seslendi. Recep, Selanikli Recep. Buyur kumandanım. Yusuf sararmış benzinde alt alta iki gamze oluşturan gülümsemeyle baktı Recep'e. Dün gelirken Samarit kızı gördün mü? Recep açlığını da susuzluğunu da unutturuveren bu soruyla sarsıldı. Kimse bilmez, kimseler duymaz sanırdı. Başını kaldırdı, dilinin ucuyla çatlamış, derisi pul pul kalkmış dudaklarını ıslatmak istedi, olmadı. Yanıt için zaman kazanmaya çalışmak boşunaydı. Acı sesi yavaş yavaş kırılan kuru bir kamışın çıtırtısına benziyordu. Yetim işte, alıp gidecektim buralardan. Hasan takılmadan edemedi. Bana bak Recep, ya sen olursun Musevi ya o olur İslami. Amma velakin Kılkış'taki kızlar bu işe ne derler, orası pek bilinmez. Selanikli Recep bir yanıt veremedi. 6 yıl evvelki Yunan komitacılarının köye saldırısını anımsamıştı. O gün komşuları Şemsi Hanım'ın 5 yaşındaki oğlu Mümin'e söğüt dalından düdük yaparken Mümin'in yeşil gözlü ablası da yanı başlarında onlara bakıyordu. Silah sesleri duyduklarında korkuyla ayağa fırlamışlardı. Mümin'in babası Osman Ağa tüfek elde ağaçlığa koşarken dışarı fırlayan Şemsi Hanım'a ''Şemsi, kızlarla oğlanları da al, koruluğa koş!'' diye bağırmıştı. Recep 5 Mümin'i kucağına aldığı gibi koşarken Şemsi Hanım da Dudu ile küçük kızı Müzeyfe'yi kucaklayarak koşmuştu. Geceyi öteki kadın ve çocuklarla birlikte ağaçlıkla geçirmişlerdi. Gün doğarken döndüklerinde Osman Ağa ve Recep'in babasını öteki 7 ölüyle birlikte bir arabayla getirip caminin avlusuna yan yana uzatmışlardı. Anlatılanları her anımsadığında tıpkı babalarının yaptığı gibi ağaçlık yoldan Paprat Rum köyüne doğru koşar, onların pusuya düşürüldükleri köprünün başında durur, karşıdaki köye acıyla bakar ve içinden neden, neden diye sorarken bir yumru göğsünde dolanır, gırtlağında düğümlenip kalırdı. Dudu'nun ıslak yeşil gözlerini görür gibi oldu. Yüreğine ince sivri uçlu bir bıçak saplanmış gibi yandı. Karşılardaki çıplak tepelere çevirdi bakışlarını. Sıcaktan kurumuş gözleri yandı, susuzluktan çatlamış ve birbirine yapışmış dudakları aralandı. O gün cami önünde babasının ölüsü başına öylece çömelip kaldığında uzaklardan duyduğu ağıtı mırıldanmaya başladı. Selanik içinde salan okunur, salanın sesi cana dokunur. Güzel gelinler kına yakınır. Aman ölüm, zalim ölüm, 3 gün ara ver. Al başımdan bu sevdayı, götür yâre ver, yâre ver. Selanikli Recep'i duyan arkadaşları sessizleştiler. Sonra Recep sustu, onlar da susup kaldılar. Derin bir of çeken Gökçalılı Hasan kumandanına baktı. Kumandanım, bu tayyareler nasıl olsa bizi biçecek dedi. Yusuf, aklından geçeni mi okuyorsun diye söylenerek doğruldu. Bari pahalıya ödetelim Selanikli Recep diye bağırdı. Haydi onları şaşırtalım, tayyareyi beklemeden inelim üstlerine. İnelim be yahu. Yusuf tabanca elde kayadan aşağı atlarken Hasan ile Recep ve ötekiler onun ardından koşmaya başladılar. Hasan koşarken ne kumandan ya, hep böyle yapar. Düşünmeye kalmadan veriverir emri diye düşündü ve geriden gelenlere bağırdı. Süngütok! Yamaçtan kayarak yuvarlanarak indiler yola. Süngülerinde kızılımsı ışıltılar, yüzlerinde sıradan bir iş yapanların sakinliği, anzakların arasına daldılar. Anzak süvarilerinin yandan kıvrık çoban şapkaları, Türklerin kabalakları havada uçuşuyor, İngilizce ve Türkçe küfürler iç içe geçiyordu. Bir savaştan çok boğuşmaydı bu. Nablus'ta insan sesi duyulmaz olmuştu. Uzaklardan gelen top seslerine inat, kilisenin çanı her zamanki saatinde çalmaya başladı. Çan susunca minarelerden cuma salası duyuldu. Kumandan posta odasındaydı. Nasıra'dan ses yok mu? Çavuş üzüntüsünü saklamadan yanıtladı. Yok. Kumandan arkasında beklemekte olanlara döndü. Ordular dağılıyor, plan yapmak gerek ama kimin ne durumda olduğunu bildirecek ordu karargahından ses yok. Ezan korosu sustuktan hemen sonra bir ezan sesi daha duyuldu. Bu Elbay'ın müezzini. Odadakiler şaşırdılar. Kumandan sarı kızıl bıyıklarının üstünden gülümseyerek açıkladı. Bakın bu müezzin Pepe, R'leri yutuyor ve akıllı bir adam, hepsinin ardından tek başına okuyor. Çünkü sesine ve makamına güveniyor. Odadaki endişe yüklü ağır hava bu sözlerle biraz olsun dağıldı. Duvardaki saat 3'ü vurduğunda uzaktan tayyare sesleri duyuldu. Miralay Sedat Bey kulağını pencereden yana çevirip bir süre dinledi. Doğuya doğru gidiyorlar ama neden? Bu sorunun yanıtını fazlaca beklemediler. Arka arkaya büyük patlamalar duyuldu. Telefonun zili cayırdı. Sedat Bey arada bir anlaşıldı diyerek dinledikten sonra ahizeyi çavuşa uzattı. Sesi üzüntülüydü. Huvvara'daki cephaneliğimizi uçurdular. Kumandan şöyle bir baktıktan sonra, şimdi durum karışık, Nasıra'dan ses yok. Amman ile temasa geçelim, Cemal Paşa von Sanders ile görüşüyor olabilir. Manyetolar çevrildi, endişeyle bekledildi. Şeria doğusundaki 4. ordu ile görüşülemezse Şeria Vadisi nasıl geçeceklerdi? Bir kez daha denediler. Nablus güneyinden Şeria'ya uzanan hattı tutan 20. kolordu kumandanı Ali Fuat Paşa araya girdikten bir saat sonra bilgi geldi. Şeria doğusunda kayda değer bir durum yoktur. Kumandan haritasına eğildi, kalemin ucunu Tul Kerim'e götürüp Nablus'a doğru indirmeye başladı. Kalemin ucu Dir Şerif'e gelmeden kuzeye döndü. Cenin'den Jalut Vadisi'ne girdikten sonra düzlüklerden Şeria Irmanı yakınındaki Beyt San'a gelip orada durdu. Kalemin ucunu merakla izleyen Sedat Bey, dağılan 8. Ordu'nun askerlerinin ırmağa geçmek üzere izleyeceği yollarla birlikte İngilizlerin kovalama taktiklerini çıkarmaya çalışıyor diye düşündüğü anda, kumandan Beyt San Şeria Nehri'ne 4 kilometre uzakta diye mırıldanıp biraz soluklandı. Kalemin ucunu Akdeniz kıyısına Hayfa Limanı'na götürdü. Hayfa, Afula demir yolu ve onu yakından izleyen şose çizgisi arasında doğuya gezdirip Şeria Irmağı'na indi ve yine Beyt San üstünde durdu. Kalemle Beyt San'ı gösteren noktaya birkaç kez vurdu. Boğuk sesi içindeki sıkıntısını yansıtıyordu. Köprüye yürüyecekler, hiç şüphe yok, kuşatılmak üzereyiz. Anlaşılan 4. ordu Mareşal'dan emir almadıkça yerinden kıpırdamayacak. Uzatılan bardaktan bir yudum su içtikten sonra cebinden mendilini çıkardı. Alnının iki yanından şakaklarına inen teri sildi. Yukarıdan emir yok, mesuliyetten kaçamayız, iş başa düştü, yine kararımızı kendimiz vereceğiz diye düşündü ve güçlü bir sesle anlatmaya başladı. Efendiler, ordularımızı kurtarabildiğimiz kadar kurtarmalıyız. İsmet Bey batıdan gelen saldırıyı göğüsleyip bir yay gibi daralarak Şeria'ya doğru çekilişi emniyete alacak. Ali Fuat Paşa da sağındaki İsmet Bey ile teması kaybetmeden güneyden ve Şeria Vadisi'nden gelebilecek saldırıya karşı emniyetle geriye çekilecek. Odadakilerden çıt çıkmıyordu. Neredeyse esir düştüklerine inanmak üzere olan subaylar bu sesi dinledikçe endişeleri yitip gidiyor, bakışlara bir canlılık geliyordu. Kumandanları biraz yutkunup kısa kısa öksürdükten sonra sözünü bitirdi. Efendiler, Şeria Nehri'ni geçeceğiz. İngilizlerden evvel Beyt San'a ulaşırsak köprüyü emniyete alır ve orduyu oradan geçiririz. Arkamızdan gelecek olan kuvvetleri arkadan emniyete alır ve İngiliz saldırısına karşı koruruz. Dağılanları da toplarsak saldırıyı durdururuz. Haydi şimdi işimize bakalım. Hemen bir görev bölümü yapıldı. Türk memurlar ailelerini toplasınlar. Bizimle gelmek isteyenler de hazırlansınlar. Çerkez olanları da ihmal etmeyelim. Tek tek haber verelim diye kararlaştırıldı. Kumandan kapının önüne çıkana dek beklediler ve hemen sonra koşuşturmaca başladı. 1918'in 20 Eylül Cuma günü ikindiye doğru Ebal Dağı ile Geraizm Dağı'nın arasından Sikem Tepelerine doğru genişleyen açıklığın sol yanından Ebal Dağı eteklerine kıvrılarak uzanan şoseden önce piyadeler, onların arkasına hastaneden ayrılanlar, memurlar ve aileleri yürüdüler. Nabluslar gidenlerin arkasından uzun uzun baktılar. Onlara ne durun ne de gidin dediler. Bir süre sonra hiç konuşmadan endişeyle dağıldılar. Her şey bir ırmağın ovada kendiliğinden yatak değiştirmesine benziyordu. Kutsal inançlarla bezenmiş eski zaman masallarını unutmayan yaşlıların aklına düştü binlerce yıllık anılar. Samarit Sinagogu'nun hahamı caddenin ortasında iki eli belinde uzun süre gidenlerin ardından baktı. Son atlılar da Ebal Dağı'nın yamacında yitip giderken huzur kim bilir ne zaman geri dönecek diye söylenmekten kendisini alamadı. Onu duyan bir genç hürriyet gelecek dedi. Yaşlı haham gencin yüzüne acır gibi baktı. Kudüs'e hürriyet 800 yıl evvelde haçlılarla gelmişti değil mi? Bir yıl evvel geldi. Söyle genç adam şimdi bana Kudüs'ün huzuru nereye gitti? Ve iri gövdesini iki yana sallaya sallaya Samarit mahallesine yürüdü. Mustafa Kemal ve karargahı en arkadan çıkmıştı yola. İngilizlerin DH-9S ve Bristol tayyareleri parçalayacak av arayan yırtıcı kuşlar gibi dolaşıp duruyordu. Şosede ilerledikçe bu yırtıcılara av olan askerler yol kıyılarında yatıyordu. Geride kalan bir savaş alanından çok tek taraflı kıyım görüntüsüydü. Top arabaların önünde kanlar içinde oldukları yere yığılıp kalmış öküzler, yaşlılar, kadınlar yanlardaki bayırlara sığınmak için koşarken bodur çalıların altlarında yere yapışıp kalan çocuk bedenleri, ötede beride isli alevlerle yanmakta olan Alman kamyonları. Şose tıkanmak üzere derken 1-2 kilometre gitmeden iyice tıkandı. Otomobili olduğu yerde bıraktılar. Bir süre atlarla gitmeye çalıştılar, olmadı. Daha sonra kumandan önde yaya olarak Azbut köyünü geçtiler. Güneş Ebaldağ'ın çıplak doruklarının ardına devrilmemekte inat ediyordu. İyice daralan yolda dönemeci geçtiklerinde Direl Harap yönündeki tepelerin yanlarında beliriveren tayyareler yol boyunca mermi yağdırmaya başladı. Tayyareler vadiyi bir baştan bir başa tararken geriye ve ileriye işaretler yaparak bağıran Mustafa Kemal'in tiz sesi duyuldu. Bayırlara, hendeklere! Karargah subayları kendilerini son anda yanlara atabildiler. Tayyareler ilk geçişten 10 dakika sonra geldi. Kumandan yine bayırlara yat diye bağırarak koştu ve kayaya yüzü koyun yapıştı. Bir süre sonra dirsekleri üstüne doğrulup tabakasından çıkardığı sigarayı yakmaya çalıştı. Çakmak bir türlü yanmıyordu. Kalkıp oturdu, sigara ağzına çakmak iki elinde yakmaya uğraşırken vadinin alt yanından hızla gelen tayyarenin makinelisine inen mermiler kayaya çarpıp sağa sola sekmeye başladı. Kahretsin diye söylendi. Bir mermi hemen yanına vurup kayadan parçalar kopartınca yeniden kendini kayaya atarken kızgınlıkla bağırdı. Şu gavurun tayyaresine de bak, bir sigara yakmamıza bile müsaade etmiyor. İngiliz tayyareleri vadide kalanları birkaç kez daha biçip geçtikten sonra uzaklaştı. Kumandan ve subaylar üstlerini silkeleyerek yola indiler. Süvarilerin arkadan yetiştirdikleri atlara bindiler. Hava iyice kararınca yürüyüşe geçtiler. Piyadeler her iki yandaki yamaçlarda yürüyorlardı. Açlık iyice bastırıyor. Bir süre sonra yorgunluk açlığın önüne geçiyordu. Dağınıklığı önlemek için yeni bir değerlendirme yapmalıydı. İleride yolun hemen sağında odun yığını vardı. Kumandan bir kütüğe oturdu. 1-2 çıra yakıldı. Harita yere açıldı. Dağın eteklerinden ayrılmayalım. Farya Vadisi'ne bakan yüksekliklerde işte tam şurada birkaç dam olacak. Beyt Hasan damları. Tamam, orada geceleyelim. Saat kaç? 2'ye geliyor Paşa Hazretleri. Tayın kalmışsa arkadaşlara pay edilsin. Kumandanlarının çevresinde bir halka oluşturan subaylar ve onların arkalarında ayakta duran askerler suskundular. Dalgalanıp duran kızıl çıra ışığında yüzleri görünmese de suskunlukları her şeyi anlatmaya yetiyordu. Kumandan bir süre durduktan sonra her neyse haydi bakalım yürüyoruz dedi ve ince uzun bacakları üstünde doğruldu. Yol giderek daraldı ve sonunda keçi yoluna dönüştü. 1 kilometre sonra ne yol kaldı ne de iz. Hava soğumaya başlamıştı. Farya Vadisi aşağılarda dibi görünmez kapkara bir yarık gibiydi. Kıraç yamaçlarda kayrak taşlara özenle basarak ve dengelerini güçlükle koruyarak tek dizi halinde tırmandılar bayırları. Ortalıkta gecenin sesi de yoktu. Ne bir cırcır böceği ne de vadide kurumaya yüz tutmuş pınarların bataklıklarında bir kurbağa sesi vardı. Daha aşağılarda kalan vadi yollarında Samaliya'ya yürümekte olan dağınık kitleden de hiç ses gelmiyordu. Yalnızca postalların kulak tırmalayan cayırtısı duyuluyordu. Karanlıkta yarlara uçmak işten bile değil. Atlar belki korkularından, belki de birbirlerini uyarmak istediklerinden arada bir kişniyorlar. Tammon tepelerinde sini büyüklüğünde sarımtırak ay yükseliverdi. Bir süre sonra da vadinin karanlığını biraz olsun açtı. Beyt Hasan damına vardıklarında kumandan ve arkadaşlarının adım atacak güçleri kalmamıştı. Ayın solgun ışığında bir yana yıkılıverecekmiş gibi yan yatmış olan taş duvara yaslanıp oturdular. Damın çevresi giderek kalabalıklaştı. Karargah süvarileri daha aşağılarda kalmıştı. Bir grup piyade ise damın öte yanında yere uzandı. Kimse konuşmuyor. Subaylar daha önceki ordu yürüyüşlerine hiç benzetemedikleri bu yolculuğun sonunun nereye varacağını kestiremeyen, bir deri bir kemik kalmış askerleri açlığa alıştırmanın bir çaresini düşünürken askerlerin arasında dolaşıyor, onları rahatlatmaya çabalıyorlardı. Çok geçmeden birbirine benzemeyen horlamalar, kesik öksürüşler ve sıtma iniltileri duyulmaya başladı. Aşırı yorgunluk açlığı bir kez daha yenmişti. Damın hemen alt yanında tüfeğini kayaya dayamış, karşıları seyretmekte olan asker yerinden fırladı. Kimdir o? Ben 8. Ordu'dan Mülazim Cemal. Sesler çoğaldı. Damın duvarına yaslanıp kestirmekte olanlar karaltılardan biri, Mustafa Kemal Paşa burada mı deyince doğruldular. 8. Ordu Kumandanı Cevat Paşa arkasında yüzbaşı Baki ile duvar dibine geldi. Atlarını aşağılarda bırakmışlardı. Cevat Paşa bezgindi. Benim ordu maalesef dağıldı. Yıldırım grubundan emir aldık. Toplayabildiklerimizle doğuya çekilmeye çalışıyoruz. Mustafa Kemal durgun bir sesle sordu. Mareşal nerelerde, haberiniz var mı? Cevat Paşa öne eğilerek fısıltıyla yanıtladı. Tayyare hücumu başladığında yatağındaymış, canını zor kurtarmış. Nasıra'da sokak harbi devam ederken bir otomobille Teberiye kazasına gitmiş. Kabir Dağı'nın yamacına gecenin kuru soğuğu iniyordu. Açlık subayları birer ince kuru ağaca çevirmişti, kıpırdayacak durumda değillerdi. Ne ki kulaktan kulağa ulaşan şu son sözler onları uyandırmıştı. Subayların kıpırtılarını sezen kumandan herhangi bir çıkışı önlemek istercesine Cevat Paşa'nın sözünü kesti. Dümdüz, renksiz bir sesi vardı. Ordular dağılmış durumda. Aynı yollardan vadiye inmeye çalışırsak sıkışıp kalırız. Dağınık kuvvetlerini sizin bulunduğunuz yere yönelir. Disiplini yitirmemiş olanlara da yanaşırlarsa onların maneviyatını da bozarlar. En iyisi ordularımızı ayrı yollardan karşıya geçirelim. Cevat Paşa kırılmış mıydı? O karanlıkta bunu anlamak güçtü. Bir kez daha birlikte yürümeyi önerdi. O zaman vadiden biraz güneye inelim ve Damiye Köprüsü'nden geçelim. Bu daha da tehlikeli. Çaytır Rut Gölü'nden yukarı yönelip gerimizi kesmeye çalışıyor. İngilizlerin Şeria kuzeyinde de geçitleri tutmayı planladıklarına şüphe yok. Aşağıya inip yolu uzatırsak tüm geçitleri kapatırlar ve şu vadilerde tayyarelere yem oluruz. En iyisi siz ordunuzdan toparlayabildiklerinizle bir üst vadiden Şeria'ya inersiniz. Nehri geçtikten sonra bir harekat tarzı düşünürüz. Cevat Paşa anlaşıldı diyerek vedalaşıp aşağıya yürüdü. Yüzbaşı Baki bir an olduğu yerde kaldı. Bir şeyler söyleyecek gibi oldu. Topuklarını birbirine vurarak selam verdi ve Cevat Paşa'nın ardından yürüdü. Aradan yarım saat geçmeden Ali Fuat Paşa'ya bir emir gönderildi. Bizimle ve 8. Ordu ile teması kaybetmeden Tamula'ya doğru çekiliniz. Kumandan emri imzaladıktan sonra saati sordu. Gece yarısı çoktan geçmiş, saat 4'e geliyordu. O sırada İsmet Bey'den bir haber geldi. Toplarımız ağırlık yapıyor, yürüyüşümüzü yavaşlatıyor. Hemen yanıtlandı. Siz çekilmeye bakın, topları da bırakın. Ali Fuat Paşa alır. Başkaca ağırlık yapan ne varsa yok edin. Sabaha az kala duvara iyice yaslanmışlar, bacaklarını uzatmışlar, uyuklamaya başlamışlardı ki aşağılardan Almanca konuşmalar duyuldu. Bunlar dağılan Alman taburunun adamları olmalıydı. İki gündür aç olduklarını söylüyorlardı. Subaylardan birinin alaycı sesi yükseldi. Zwei Tagen siz, drei Tagen biz. Bitte, meine Herrin, her şey sırayla. Bu yanıta kısa süreli kıkırdamalar eşlik etti. Kabir Dağı'ndan yalnızca 40 kilometre batıda Tulkerim, Nablus yolu çevresindeki tepelerden cuma günü boyunca savaşarak daha gerilere çekilmişlerdi. İngiliz süvarileri bu duruma öfkeleniyorlardı. Daha bir gün önce şu karşılarındaki Türklerin 10 katı kadar askerle savunulan hatları parçalamamışlar mıydı? Tepelerin her alınıp verilişinden sonra tayyarelerden açılan makineli ateşi Türklerin çoğunu yere sermişti. Türkler zaman yitirmeden Süngü Savaşı'na tutuşuyordu. Her iki tarafta bitkin düşmüştü. Karanlık basınca çatışmalar durmuş, gecenin ıssızlığı üzerlerine ağır bir bulut gibi örtülmüştü. Top ateşi de yoktu. Uzandıkları dikenli bayırda hiçbir şey olmamışçasına söyleşiyorlardı. Açlık mı, ölüm mü? Hangisi daha kolay? Ne o ne de bu. En zoru ayrılık. Daha yukarılardan bir ses, "Yahu biz şimdi neyi koruyoruz? Hazreti Yakup'un kuyusunu mu yoksa Hazreti İbrahim'in dağını mı?" Hazreti Yakup'un kuyusu İsa'nın kilisesinin içinde kalmış. İsevi İngiliz'e karşı o kiliseyi mi koruyoruz yoksa camileri mi koruyoruz? Kumandan Yusuf gülerek yanıtladı. Biz Romalıların Neopolis'ini koruyoruz. Yorgun savaşçılar birden meraklandılar. O da nereden çıktı? Neresiymiş? Ne o ve de ne o po dediğin? Yusuf beklenen sona böyle mi hazırlanacağız diye sordu içinden. Soruya bir soru daha ekledi. Açlık ve ölüm korkusu birbiriyle böyle mi kucaklaşacaktı? Hay Allah, ne sorsa şiir oluyordu. İstanbul Hukuk Mektebi'nde o dönemler bir şiir hastalığı başlamıştı. Şiir yazmayan yok gibiydi. Aşk idi ona şiirleri yazdıran, yüzünü ikiden fazla görmediği o kıza duyduğu aşk. Keşke elini tutup çekseydim o dar sokakta. Senin neyine gerek şiir miyir? Sarıl beline değil mi? Neopolis işi uzayıp gidiyordu. Askerlerden biri, hop efendiler karıştırmayalım Allah aşkına. Bizim oralarda birine ne o dedin mi başka anlaşılır deyince gülüşmeler gecenin ıssızlığını dağıttı. Yusuf daldığı dar İstanbul sokaklarından sıyrıldı. Savaşçıları giderek gerilmeye başlıyordu. En iyisi araya girmekti. Kalkıp oturdu, muallim tavrıyla anlatmaya başladı. Sikhem şehrini Hazreti İbrahim'in oğlu Davud kurdu. Davud'un krallığında entrikalar ve kanlı işler oldu. İktidar kavgaları, isyanlar, bastırmalar. Binlerce yıl öyle geçti. Sonra Romalılar geldi, devlet düzenini baskıyla tutturdu da huzura kavuştular. Roma İmparatoru Titus işte arkamızdaki şu iki dağın arasında Neapolis'i kurdu. Titus bu şehri babasına adamış, sonra Araplar geldi. Daha sonraları Memluk Türkleri, Selçuk oğulları, Haçlılar ve sonunda Osmanlı geldi. Neapolis yani yeni şehir demek oluyor. Daha sonraları Nablus oldu. Türkçe onun U'sunu düşürünce de Nablus olmuş. Askerler böyledir işte. En sert boğuşmanın ardından anlatılan öyküyü çocuk gibi dinlerler ve sakinleşirler. Kumandanım, şimdi de bakalım kim düşürecek Nablus'u? Hafif incecik bir yel kavruk yüzleri şöyle bir yalayıp geçti. Kumandanım, işte bu olmadı. Şehir dediğim bir güzele adanırmış. Hazreti Süleyman 700 karı nikahlamış ve her birine bir şehir yapmış. Amma da attın yahu. Filistin'deki köyler bile 700 etmez. Titus denen adamın yaşlı babası şehri ne yapacakmış? Bu herifin hiç avradı neyi yok muymuş? Arkalardan bir başkası Davudi sesiyle işi şakaya vurdu. Bir şehir bir dilber için hem kurulur hem de kurtarılır billahi. İşte biz de bunu yapıyoruz. O dilber için kurtaracağız Nablus'u. Öksürükten boğulan birisi aşağıya bağırdı. Selanikli Recep, sen meraklanma arkadaş, kurtarırız biz bu şehri. Hem ne lüzum var köye dönmenin, seni Nablus'a iç güveyi veririz, olur biter değil mi ha? İşte bu soru sıcak söyleşinin sonu oldu. Aşağılardan yanıt gelmeyince aynı ses yineledi. Selanikli Recep, dilini mi yuttun be? Kayanın öte yanında inleyen yaralının acılı sesi duyuldu. Kapatın şu kabak çiçeği gibi açılan ağızlarınızı, Allah rahmet eylesin. Bayırı yeni bir suskunluk sardı. Bayırları taburlarla, alaylarla savunmaya başladık. Şimdi 20'ye düştük diye düşündü Mülazım Yusuf. Neyse ki bunu İngilizler bilmiyor. Hasan Çavuş eğilerek çalının ardına geldi ve birer birer sönen yıldızları seyreden Yusuf'un yanına oturdu. Ağlamaklı bir sesle, "Kumandanım, isterseniz bu sizde kalsın. Nablus'a varırsanız kıza verirsiniz." dedi. Yusuf uzatılan bez çantayı aldı, düğmesini açtı. Çantadan ipek bir mendil çıktı, mendili ay ışığına tuttu. Ortasına parlak sarı, kırmızı, mor bir dağ işlenmiş. Çantayı bir kez daha karıştırdı, kenarları ondüle kesilmiş, bir köşesi kırık bir fotoğraf çıktı. Fotoğrafta Samarit Sinagogu'nun silüeti seçiliyor, önde de dalgalı saçlı bir kız. Hasan Çavuş bir of çekerek fısıldadı. Zavallı kızcağız, her gün gelirdi hastaneye. Adı neydi? Asu'ya benzerdi ama biz ona Asuman derdik. İşte öyle bir sevdaydı be yahu. Çavuşun sesi kırılıvermişti. Yusuf onun hüznünü dağıtmayı düşündü ve herhalde Asu'dur. Geçenlerde oradan geçiyordum. Yaşlı bir kadın öyle çağırıyordu birini dedi. Aslında böyle bir olay yaşamamıştı Yusuf. Fotoğrafı özenle mendile sararken Hasan Çavuş, "Doğrudur Yusuf Bey, sen verirsin kıza çantayı." dedi. Yusuf bir iç çekerek söylendi. "İlahi Selanikli Recep, nereden aklına geldi buralarda kalmak? Hasan Çavuş, bunu senin vermen daha iyi. Hem kızı da teselli edersin." "Olsun, gene de sende kalsın. Sağ çıkarsan birlikte gideriz." İçinden şehit olacağına inanıyor dedi Yusuf. 2 yıldır birlikte savaştıkları Çavuş'u kırmadı. "Olur, birlikte gideriz kızcağıza." Ay birden solup giderken günün savaş kapısı aralanıyordu. Gün doğdu doğacak. 5. Anzak hafif süvari tugayı arkasında destek birlikleriyle şosede ilerliyordu. Dir Şerif'i geçtiklerinde yavaşladılar ve zırhlılar öne geçti. Makinelilerin önündeki kalkanlar kaldırıldı, tüfekçiler kalkanların arkasında eğildiler. Yolun solundaki cipte ayağa kalkan kumandanın işaretiyle zırhlılar hırıltılarla tepelerin arasına daldı. Makineliler sağlı sollu yamaçları taramaya başladı, ortalık toza dumana bulandı. Bu karışıklık arasında Anzak süvariler geniş bir daire çizerek tepelerin arkasına dolandılar ve atlarından inerek hızla tepelere tırmandılar. Türkler açlıktan ayağa kalkıp süngüye davranacak durumda değillerdi. Oldukları yerden tüfeklerini ateşleyip duruyorlardı. Kısa süre sonra mermileri bitti. Anzaklar geniş adımlarla tepelerde göründüler ve açılarak aşağıya inmeye başladılar. Yaralıların başına birer süvari dikildi. Yamaçlarda ve dere içlerinde toz duman dağılmaya başladı.